Hanımlar, beyler, ayak kaydıran şarkılara hoş geldiniz. Ben Medrenere, bu hafta konuğum Can Temiz. Herkesin hayatını değiştiren, tabiri caizse ayağını kaydıran şarkılar vardır. Bu bölümde de Can Temiz'in ayağını kaydıran şarkıları, hikayeleriyle öğreneceğiz. Şefim, hoş geldin.
Hoş bulduk abim, nasılsın?
İyi vallahi, seni sormalı. Ne var ne yok, nasıl geçiyor günler?
Eyvallah, nasıl geçsin abi? İşte hani herkesle aynı muhtemelen aşağı yukarı. İşte evdeyiz, dönüp duruyoruz, yapacak bir şeyler arıyoruz. Yani zamanımızı eğlenerek, sıkılmadan geçirmeye çalışıyoruz yani evde.
Arada yapacak bir şeyler de bulmuşsun galiba. Usturam çelik çıktı yakın zamanda.
Eyvallah. Şey tabii ya, bu arada hani yapacak bir şeyler buluyoruz derken tabii ki hani aslında bir sürü şey var yapmamız gereken, onları yapmaya devam ediyoruz aslında. Evet, işte Şubat'ta ilk solo single'ımı yayınladım.
Hayvan Yaralı.
Hayvan Yaralı, aynen. Ondan sonra da çok çok mutlu olduğum, çok sevindiğim tepkiler aldım. Beni çok iyi hissettiren bir geri dönüş aldım. Ondan itibaren de devam ediyorum şarkılarımı paylaşmaya. Tabii bu bir albüm olacaktı. Ama şey aşamasındaydı işte. Stüdyoda çalışıyorduk hala ve işte hani çok da aslında uzun süren, aslında işin de en uzun kısmını alan böyle bir son dokunuşlar kısmı vardır ya. Hı-hı. Biraz oralardaydı. Fakat işte pandemi vesaire patladığında stüdyoya da gidememeye başladık. Ondan sonra da şey kararı aldım. Dedim hani ben tek tek vermeye devam edeyim yani mümkün oldukça.
Böyle belirlediğim bir sayı var mı yani?
Ya abi, çok samimi söylemek gerekirse kafam giderek karışıyor. Yani bir yandan şey hoşuma gitti, sevmeye de başladım. Çünkü böyle tek tek paylaştıkça çok farklı bir özgürlük oluyor ya. Her şarkıyı farklı konsept içinde düşünebiliyorsun. Farklı bir görsel dünya düşünebiliyorsun. İşte ne bileyim, sanki yani bir albüm verdim, hadi bakalım bu albümdeki şarkıları dinleyin bakalım sevecek misinizdense, hani sürekli yeni bir şey vermek daha heyecanlı geldi, ne bileyim, daha böyle bir yolculuk hissi vermeye başladı. Eski usulden yeni usule geçmeye çalışan tam bir ara nesiliz ya. O yüzden kafam karışıyor benim de yani. İşte eski usulde yani yapıyorduk, maksimum hadi bir single verdin, hadi ikincisinde albüm çıksın. Ama şimdi böyle single vermek de eğlenceli gelmiyor. Başladı.
Daha masraflı oluyor galiba. Yani klibini ayrıca çek, her seferinde bir PR çalışması yap falan. Böyle bir tık daha masraflı gibi ama yine ya, de tabii aynen. Keyfi başka.
Ya parası olana zordur tabii. Onu bilemem. Bizim paramız olmadığı için bize hepsi kolay geliyor. Yani... ya sonuçta ben hani bu sefer ya her şeyi aslında biraz böyle kendin yap mantalitesinde, punk mantalitesinde korumak istediğim için aslında hani biz klibi de arkadaşlarla evde çekiyoruz.
Kenan çekmişti galiba değil mi? Kenan arkadaşım benim, Kenan Kara.
Aa, öyle mi? Aa, evet, ya evet. Bilmiyordum. Evet, aynen tabii. Şimdi hatta Kenan da içeriki odada. Gene 3. single'a videolar yapıyorduk, bir şeyler yapıyorduk.
Hadi ya, selam söyle.
Tamam, söylerim, bilmiyordum. O da benim şimdi şey kayda yayına girdim biliyor ama kim olduğunu bilmiyor.
Biz olur o zaman.
Aynen, çıkınca söylerim. Şey ya, öyle işte zaten kapaklarımı Burcu yapıyor falan, öyle takılıyoruz yani.
Kapaklar da çok güzel ya. Yani eyvallah. şahane iş çıkmış bütünüyle. Ellerinize eyvallah, sağlık.
Çok teşekkür ederiz.
Bu arada arkadan kedi sesleri duyuyorsa sevgili dinleyiciler
ya, evet ya.
Kimin kedisi kedi olduğu karışabilir.
Sende de mi var?
Evet, iki tane.
Ya hatta benim şunları bir odadan çıkarmam lazım ya, pardon. Bir 10 saniye verebilir miyim? Kapıyı çıkıyorlar artık ya. Allah kahretsin, dur geldim.
Ayak kaydıran şarkılar az sonra devam edecek.
Pardon abi. Terör etmen ya. Kapıyı açıp giriyorlar içeriye.
Bayağı gelişmiş seninkiler. Bizimkiler kapı açmayı çözemedi daha ya. Şahane. Yavaş yavaş ayak kaydıran şarkılarına geçiş tabii yapalım abi. İstersen.
Nasıl istersen.
Ne var ilk sırada?
İlk sırada abi Pink Floyd Another Brick in the Wall var. Yani aslında Pink Floyd kısmı biraz ayak. Onu hani daha tabii daha havalı durursun diye Pink Floyd yazdım ama.
Korna kaydırmamıştır diye umut ediyorum.
Hayır, tamam. Bak,
en çok kötü bir cover'dı çünkü.
Evet, o çok kötüydü ya.
Nereden peki?
Abi ya şöyle, ben biraz o konuda şanslı hissediyorum kendimi. Çünkü benim ablam 10 yaş büyük benden. Ve dolayısıyla benim 3 ila 8 yaşlarım arasında ablam 13 ila 18 yaşlarında rock ve metal dinleyen bir ergendi 90'larda.
Ekşi Sözlük'teki 5 yaşında metal dinliyorum. Ben de o kategorideyim abi. Çünkü benim de abim 7 yaş büyüktü benden ve heavy metal dinliyordu. Yani 89-90 heavy metal bizim eve girmişti ve ben de işte 5-6 yaşlarında tanışmaya başlamıştım.
Eyvallah,
yani.
Süper. Ya tabii çok uzun süre ben bir şey anlamıyordum ama tabii ki sürekli işte ablamın Megadeth, Metallica, Pink Floyd, The Doors, Led Zeppelin, Deep Purple sürekli bunları dinliyordu tabii, Queen falan, Nirvana vesaire. O zamanlar çok anlamıyordum ama hep bir şekilde içindeydim. Ama bir böyle şey anı vardır ya, hani oha ben müzik dinlemeye başlıyorum şu an. Çünkü müzik çok acayip bir şeymiş ve bunun niye kimse bana söylemedi bugüne kadar falan hani gibi bir yaşadığın an olur ya işte. O yani ilk ayağımın kaydığı an diyebilirim yani. Müziğin ilk ayağımı kaydırdığı an. Şeydi abi, The Faculty diye bir korku filmi vardı. Bilmiyorum hatırlar mısın?
Şey Robert Rodriguez'in hatta film.
Yok ya. Hiç bu çok kötü bir film. Şey yani Robert Rodriguez anlamında kötü değil yani. Gerçekten kötü yani.
Kötü ama yönetmeni yine Robert Rodriguez. Şey ya. O var öyle Spy Kids falan gibi sıçık filmleri yani zaten.
Ya bu öyle değil yani. O hani bilerek yapıyor ya. Bu hani iyi yapmaya çalışırken kötü olan filmlerden yani.
Oha baya unutmuştum filmi ya. Şimdi sen söyleyince aklıma geldi.
Elijah Wood hatta Lord of the Rings'ten önce, ünlü olmadan önce oynamıştı başrolünde. Neyse. Orada da soundtrack abi şeydi. Class of...
99.
Class of 99'in Energy Breaking the Wall cover'ıydı. O da çok saçma bir cover. Yani niye öyle bir cover var? Hani güzel yani. En azından Korn'unkinden güzel orası kesin.
Kesin. Şey söylüyordu. Lane Staley mi söylüyordu? Tom Morello falan vardı.
Hadi canım Class of 99'da.
Evet.
Oha!
Gitar Tom Morello'ydu. Vokalde Lane Staley. Alice in Chains'in solistiydi.
Oğlum o bir şeymiş ya. Bak ben o grubu bile bilmiyorum. Ben Class of 99'dan bir tek fakülteden biliyorum abi. Ve sonra hayatından çıktı yani. Ben de bak oha bak. Onun böyle süper grubu. O süper grubu.
Evet o bir şey sadece o soundtrack'e özel bir birleşip öyle bir şey yapmışlardı galiba.
Öyle mi bak. Ulan ya şu an hayatımla ilgili çok önemli bir aydınlanma yaşıyorum ha. Anlatamam sana. Çünkü
başka
diyorum ki.
Başka bir yer vardı ya, grupta hiç hatırlamıyorum.
Böyle
ama
bir grup. Çünkü bak hayatım boyunca daha da hani bu ayağını kaydıran şarkıların ilk olarak, ilk ayağımı kaydıran şarkı olarak söylediğim şarkı sana. Class of 99 diye bir grubun şarkısı var. Ben dönüp Class of 99 diye bir grubun kim olduğunu araştırma zahmetine bile girmedim. Çünkü yani yok ki öyle bir grup. Bir daha adını fazlanda duymadık hani. Ben de hiç araştırma zahmetine girmedim açıkçası. İyi cover yani o.
Tabii çok temiz cover. Klibini falan hatırlıyorum hatta hayal meyal.
İşte abi o klip falan o şarkı beni o kadar ben o şarkıyı aklına atamıyordum artık. O ilk müziğe hani çarpıldığım andı diyebilirim ki o zaman şeyi de hatırlarsın ya. Yani bu bahsettiğim şey 90'ların sonlarına doğru ortaları falan.
Film 98 gibi bir şey olmasaydı.
Aynen tam o zaman 97-98 civarı. Kablolu TV tabii vardı ve çok cool bir şeydi. Kablolu TV'si olanlar çok cool insanlardı. Çünkü Discovery Channel falan izliyordu. Herkes sözde.
Havalı.
Ama şey çocuklar şeyden dolayı havalı oluyordu. Nickelodeon izleyebiliyorduk. Abi rock olan modern yaşamı falan diye böyle okulda hava atabiliyordun yani. Baksana ne iyi o ne falan.
Ya çok alakasız bir şey soracağım. Jetix izliyor muydun?
Jetix mi? Yok.
Öyle bir çizgi film kanalı vardı. Efsaneydi. İki tane de felaket çizgi filmi vardı. Felaket derken yani çocukların anlaması mümkün değil. Tamamen yetişkin içeriği muhtemelen. Biri Kaptan Jack'ti, biri Eek the Cat.
Aa ya tamam hatırlıyorum onları ya. Evet onlar süper çizgi filmlerdi ya. Kaptan
Jack
falan. Çok acayip.
Aynı ekibin çizgi filmleriydi. Ha. Ben böyle arada bulup YouTube'dan falan filan izliyorum. Çılgın ya.
Aynen
gerçekten
abi,
inanılmazdı.
Ya, mesela ya Nickelodeon'da şey Ren ve Stimpy vardı.
Evet.
Adam, şu an geçen gene böyle gaza gelip Ren ve Stimpy vardı falan diye açıp baktık hala midem bulanıyor ya. Hala kaldıramıyorum. Korkunç
çizgi yani, filmler var. Nickelodeon'daki çizgi filmlerin çoğu da yetişkin içerikti yani.
Evet,
hani
evet.
Mümkün değil abi. Çocuk izleyemez onları ya.
Aynen.
Bizim psikolojimizi bozdur işte.
Ha işte Kabul TV'nin varsa şey vardı. Number One vardı. MTV vardı. Ve bir de Fransız kanalı MCM vardı.
Hı-hı.
Klip izlemek için bu üçü vardı zaten. Bu üçü arasında bütün gün mekik dokuduğumu hatırlıyorum. Bu şarkı çıksın diye. Dolayısıyla ben bu şarkıyla ilk kasetimi aldım. İlk kasetim The Faculty'nin soundtrack'iydi abi. Dolayısıyla bu şarkı...
Güzel şarkılar da vardı o soundtrack'ta.
Bir şey yazıyorum. Bir tane Schools Out cover'ı vardı Alice Cooper'ın. Bir diğerine biraz sonra geleceğim ki o da ikinci ayağımı kaydıran şarkıdır. Ama tabii ki çok kısa sürede Pink Floyd versiyonuna
geçiş yapıp
tabii onun videosunu falan izleyip böyle oha hani o yaşlarda bir yetişkinin bir eğitime hani ihtiyacımız yok sizin eğitiminize, sizin sisteminize falan filan gibi şeyler söylemesi çok ilginç geliyor. Bir dakika ya nasıl okula karşı sözler yazabiliyor bu adam falan filan diye. Aklını almıyor o yaşta. Bunu yapabiliyor muyduk ya bunu bilmiyorum.
Şarkının orijinali 1979.
Yani beni o kısmı hala çok etkiler çünkü ben bu şarkıyı keşfettiğimde 98'di yani ve benim de hayatımı değiştirdi mesela. Bu da işte hani müziğin hakikaten nitelikli sanatın gücü.
İkinci sırada yine o soundtrack albümde yer alan...
Aynen. O albümü dinlerken de The Offspring'in Kids Aren't Alright. Hatta o albümün içinde ilginç bir şekilde Students Aren't Alright diye geçiyordu şarkının adı nedense. Aynı şarkı birebir.
Onu da ben kaçırmıştım.
Ya çok artık absürt bir bilgi ama. Orada Students Aren't Alright diye geçiyordu. Onu duyunca yani böyle ikinci bir şoku yaşadım yani. Hani bu ne? Bu müzik nasıl bir şey? diye. Ablama dinlettiğimi hatırlıyorum.
Hadi ya.
Evet, ablam da işte o zamanlar tabii işte hani böyle metalci işte grunge falan dinliyordu. Yani 90 onlar cool o zaman. Ben işte Offspring'i dinlettim. Dedim bu ne falan. Aa bu punk dedi. Orada benim
hayatım... Yaramaz bu gibi bir...
Evet evet aynen öyle. Ya bu punk dedi. Ama benim aklım gitmişti artık yani.
Ben Self Esteem'i 94'te MTV'de klibini görmüştüm. Göt olmuştum ilk dinlediğimde Smash albümünden. The Offspring böyle sonlara doğru çok artık böyle suyu çıksa da
tabii.
Leziz gruplardan biridir. Kesinlikle. Geriye doğru gitti mi peki Kids Aren't Alright'la?
Ben zaten orada bu punk'tır lafını duyduktan sonra aklım gitti. Yani işte ablam işte tarif etmemesi yani çok hızlı davullar falan gitarlar falan. Ama tabii o zaman böyle inanılmaz ön yargılar vardı 90'larda böyle sürekli mitler havada uçuyor ya özellikle Türkiye'de.
Evet,
Türkiye'de
evet.
Çok uzaktan böyle bağıra çağıra böyle hani o mitleri
kulaktan kulağa.
Ne? Punkçılar ırkçı mı oluyormuş falan diye. O da öyle kuraktan bilgiyle herhalde öyle söylemişti ya. Punkçılar mı? Punkçılar ırkçı olur falan filan demişti. Ben de Allah Allah ya ne ya falan filan diye. Ben orada o Spring'e bir kere bir şeyim başladı. Takıntım başladı ve tabii ki hemen geriye döndüm. Ve gerçekten 90'larda yani 11-12 yaşında bir çocuğun bir o yıllarda keşfettiği bir grubun eski albümlerine ulaşması o kadar zor bir işti ki yani.
Evet.
O kadar zor. Hele ki klibini falan izlemesi. Ya bir gün eski bir albümden bir klibi çıkacak diye delirirdim. Ama öyle programlar vardı. MTV'de de vardı. Number One'da bile
evet,
vardı.
Evet.
Eski böyle rock kliplerini, punk kliplerini görebiliyordun yani. Hatta ben...
VH1'da çok oluyordu.
Ah VH1'da vardı. Doğru, doğru. Yani işte Smash'ten işte Come Out and Play falan çalarlardı böyle bazen.
Şahane şarkı ya.
Ya o yani... Hayatımız geri kalan o kadar büyük mutluluklar yaşayamıyoruz ya. Yani küçük hiçbir şey o kadar büyütemiyoruz. Yani o Come Out and Play'in klibini gördüğüm gün yani inanılmaz bir sırra ulaşmışım gibi hissediyordum hayatla ilgili.
Saçma bir klipti bir de ya.
Evet, evet.
Şey falan vardı yılan oynatma falan gibi bir şey de mi vardı
klipte? Sadece çok uzun örgülerini hatırlıyorum Dexter Holland'ın.
X-Nay on the Hombre de benim çok sevdiğim albümlerinden birisi.
Yani onun orijinal kaseti vardı ya. O kasetlerin hepsini attım ya. O kadar büyük gerizekalılık ki yani. Of.
Bende hala duruyor. 300'e yakın kaset var. Hepsini bir şekilde tutuyorum. CD'ler 600'ü geçmiş falan böyle. plak derdine düştüm. Böyle çıkmaya çalıştım. Neyse pandemi orada işe yaradı.
Tam oraya kayarken. Ya of. Yani ben şu aralar gerçekten şeyin hırsını yaşıyorum. Bu kasetlerin hepsini toplayacağım tek tek falan diye böyle. Of. Çünkü çok içim acıyor ya. Bütün orijinal kasetlerimi toplamak istiyorum. Neyse oradan punk mevzusu başladı yani. Ben orada punk'a tutuldum ama punk'ın ne olduğunu anlamak o dönemde gene hani işte atıyorum 12 yaşında İzmir'deki bir çocuk için tamam ben artık punk'ın ne olduğunu biliyorum ve punk dinlemeye başlayacağım deyince olmuyordu. Bulamıyordun ki.
Tabii çok normal.
Etrafında öğreten yok. Hani punk ne? Hani başka bir tane daha punk grubu söyle desen bulamıyorsun. Hani kimdir punk grubu falan. Ablama sorarım Sex Pistols diyor. Ben nereden bulayım Sex Pistols? O saatte yani falan. Öyle bir durum vardı yani.
İzmir'de saatin orada bir kasetçi vardı.
Stüdyo Ümit.
Hatırlıyorum hayal meya.
Stüdyo Ümit.
Çünkü bir yaz tatiline geldiğimde oradan bir kaset almıştım ama kasetin ne olduğunu hiç hatırlamıyorum şimdi ya.
Ya şey... İki tane yer vardı zaten. Stüdyo Ümit ve Excalibur vardı. Excalibur bir Bostan'da bir Alsancak'ta vardı. Stüdyo Ümit de dediğin gibi Konak'ta o Saat Kulesi'nin oradaydı. Sürekli onlardan gidip kaset çektiriyorduk tabii. Orijinal kaset almaya zaten bir para yetmiyordu. Hani böyle bayram olacak bir şey olacak inanılmaz para
biriktirmek olsa
aynen. Ki o kartonete ulaşabilmek için ya o kartonete ulaşacağız ya hırsa bakar mısın? Yani dersen ki ya ister misin dönmek? Hayır tabii ki istemem. Niye o kadar işkence çekiyoruz? O hayır. Yani şimdi tabii merak ettiğim bir şey açıp her şeyi okumak tabii ki çok daha güzel oluyor. Ama o da hiçbir zaman herhalde geri kazanamayacağımız bir his yani. Bir albümün kartonetinde kim çalmış, sözlerin nasıl yazılmış işte fotoğraflar neymiş onu görebilmek için o kadar para biriktirmeyesi bambaşka. Oh. Neyse Stüdyo Ümit'ten evet çok fazla kaset çektiriyorduk eskari bacanda.
Benim de bir tane var üstte hani çok nadir geçirdiğim İzmir günlerinden biriydi.
süper.
Sonrasında tamamen böyle punk rock janrına giriş mi? Çünkü çok böyle kritik bir dönemde ayağın kaymaya başlamış ve müzikle gerçek tanışma vuku bulmuş. 98 yılları. Yine böyle dediğim gibi punk rock'a bir kayış mı yoksa orada başka bir şey mi geliyor, yani, darbe mi geliyor?
Fikir olarak çok takıntılı olmuştum artık punk'a. Ve işte hani işte az buçuk araştırmaya çalışıyordum. Yani zaman zaman Offspring'in yazıları çıkardı. Offspring tabii çok o zaman ünlü olmuştu artık. Bu Amerikan albümünden bahsediyorum orada. Amerikan
evet,
albümünden
evet.
Ama... Pretty Fly falan. O gene ünlü olduğundan Allah'tan böyle hani gene işte Blue Jean'de falan böyle punkla ilgili dosyalar falan çıkardı. Öyle yazılar çıkardı falan. İşte gene oradan buradan hani böyle bir şeyler araştırmaya başlamıştık. Ama tabii o da NEM aynı şekilde iki tane çok çok önemli grubun, ülkemiz için çok önemli iki grubun ilk albümleri yayınlandı. Ve tabii ki hani biraz sert ve hızlı müzikler duymak isteyen hevesli kulaklarıma
hemen, bayram etti.
Aynen. Kurban'ın Kurban albümü çıkmıştı o zaman. Aynı sene Amerikana'yla. Onu da işte Yalan... Yalan aslında bir punk şarkı sayılır mı? Bilmem, hani sayılabilir gibi. Yani enerjisi, işte ritmi falan hani itibariyle belki. Bir de işte o yaşlarda bir şey tutulunca da böyle her şey şeyde bu punk mı? Hani punksa dinleyeyim. Punk değilse dinlemeyeyim yalnız falan.
Doğru söylemiş ablam. Punkçılar faşist.
Ama aynı besiz metalcilerde de vardı yani. Punkçılar öyle bir şey.
Direkt ayrıma başlamışsın abi orada.
Bir de punkçılar faşisttir de faşizm değil mi sonuçta? Evet. O başka bir yere gidiyor. Ama işte evet. Neyse, Kurban'ın albümünü almıştım. Tabii ki Yalan çok önemliydi. Ki abi o albüm, yani o albüm. O albüm bence dünya alternatif metal tarihinde önemli bir albüm. Dünya bunun farkında olmasa da. O çok önemli ve çok iyi bir albüm abi ya.
Çok iyi. Ya ben klibi ilk gördüğümde, tiplere baktığımda falan Deniz'in o tipi, Burak. Aynen. Hani... O kadar şevk getirmişti ki o dönem için ki kapak falan da böyle çok tatlıydı. Benim CD'sini aldığım ilk Türk grubuydu. İlk Türk albümüydü hatta. Evet, ben de onu çok net hatırlıyorum.
Kasetini aldığım ilk Türk albümüydü.
Peki oradan böyle spesifik bir şarkı var mı?
Var abi, tabii işte dediğim gibi Yalan'la başladım ama o albümde Sorma şarkısını duyduktan sonra gerçekten beynimden vurulmuşa döndüğümü hatırlıyorum. Ne kadar özgün bir düzenleme anlayışı, ne kadar özgün bir bakış açısı. Yani bu topraklardan da çok şey var. Yani bu coğrafyadan beslenen de çok şey var ama evet, asla onu suistimal etmeye çalışmadan sadece... Yani belli ki bizim kültürümüz dediğimiz şey var ya, aslında çok belki yorgun bir kelime ama bizim kültürümüz gerçekten çok objektif, çok güzel bir bakışla dünya müziğine, dünya metaline de birleştirip yani muazzam bir... Ben dünya o albümü duymadığı için mesela çok üzgünüm yani. Hani yazık dünyaya hani. Keşke o albümde duyulsaydı.
Sorma'nın klibi de çok güme gitmiş ama enteresan bir klip.
Burak Gürpınar yapmıştı onu da diye hatırlıyorum.
Galiba ben de tam emin değilim şimdi, yanlış aynen olmasın ama çok enteresan bir klipti.
Çok işte onlar hep zamanın ötesinde işlerdi yani. Aynen böyle öyle. Tırnak içinde sürekli söylediğimiz ağzımda dünya standartları diye bir laf var ya yani. Çok ne olduğu pek belli olmuyor ama.
Biz hep uzakmışız gibi.
Evet evet yani bizim ulaşamayacağımız böyle bir...
Oğlum orası dünya falan.
Gökyüzünde bir kaleymiş gibi yani dünya standartları. Ama evet, gerçekten dünya standartlarında bir albüm ve dünya standartlarında klibi vardı. Benim jenerasyonum için çok önemli bir şey temsil ediyordu. Bu kadar sert, aykırı ve bu kadar dünyayla senkronize bir müzik yapıp mesela yani Kurban çok fazla konser veren bir gruptu. Ve bunu görmek çok cesaret vericiydi. Böyle bir grup gerçekten var. Klipleri dönüyor televizyonda ve konserler veriyorlar. Ben de öyle olmak istiyorum diyebiliyordun yani.
O açıdan çok çok özel ve çok değerli bir albüm ya. Çok aynen da müthiş bir grup. Hala da keşke tekrar toplansalar, bir araya gelseler diye böyle içten içe.
Ya o işler bilemem, o işler.
Öyle. Karışık işler abi. Grup işler abi. Dersen girmiyorum.
Bilemeyiz ne olduğunu.
İç içleri abi, ben bilmiyorum.
Aynen abi.
Bu arada dünyanın duymasını isterdim dedin ya mesela Spotify'de olmayan albümlerden birisi
ya
yani.
Abi, Allah kahretsin ya, o kadar yani üzgünüm ki, çok üzgünüm.
Hani çok saçma geliyor. Bu arada dinleyicilerden aldığım bir uyarı, bu mevzuyu başta söylersen bizi yormazsın demişlerdi, hemen aklıma gelmişken söyleyeyim. Bu bölümde bahsi geçen şarkıları Spotify'da Medrenere hesabında listeli olarak bulabilirsiniz. Bu vesileyle de sana şeyi sorayım abi. Bu albüm Spotify'da olmadığı için Kurban'dan başka bir ayak kaydıran şarkın var mı ki o liste yerleştirivereyim?
Abi ben normal listemden devam edeyim.
Tamam.
En sonunda yedekler var. Yedeklerden çıkarız anladın.
Tamam, okey.
Çünkü şöyle bir şey oldu. Böyle 10 şarkıyı indirmek benim için gerçekten zor oldu.
Öyle oldu. Ama sonu yok abi. O zaman 2 saat, 3 saat konuşuyorsun.
Aynen,
yani.
Aynen. Ay, çok mantıklı yani. Şu anda bile çok uzattığımı hissediyorum. Ama ben konuşuyorum abi. Yani. En azından şeyi indirmeye çalıştım listede. Yani hala benim üzerimde çok benzer etkiler taşıyan şarkılar en azından dursun sadece. Yoksa onun haricinde daha gidiyor. Dolayısıyla birkaç yediği de yazmadan edemedim. Aynı sene çıkan başka bir albüm. Aynı hisleri paylaşıyorum kesinlikle. Duman. Duman'ın köprü
eski altı. Eski köprünün albüm altında.
Aynen. Kurban'ı bütün diskografisine baktığımda Kurban için aynı şeyi söyleyemem. Yani Kurban'ı bir grup olarak bütün dünyanın kesinlikle tanıması lazımdı bütün diskografisini diyemem mesela. Ama Kurban'ın ilk albümü için bunu çok rahat söylerim. Ama Duman öyle bir grup bence yani. Duman'ı tanıması lazım dünyanın. İnşallah bir noktada dünya Duman'ı keşfeder. Yani ben yani Duman müthiş bir müzik yaptı hep. Ve aynı müthiş müziği aynı müthişlikte yapmaya bence devam ediyor. Kimse de Duman'dan başka bir şey bekliyor mudur bilmiyorum. Ben beklemiyorum yani.
Yok aynen. Yani aynen. Neyse o kalmaları herkesi aynen mutlu eden şey galiba.
Aynen ki de en büyük alameti farikaları bence de. O dönem yine 97-98 arası kaydedilip yayınlanmış bir albüm diye hatırlıyorum. O dönemde gene...
99 olması lazım. Evet. Eski Köprünün evet. Altındayım diyorsun. Başka albüm bahsettiğin.
Yok Köprü Altı. Eski Köprünün Altı. Hı-hı. 99 mu?
99.
Ha okey. İşte bunlar böyle bir müteakip olarak şey yani orada Köprü Altı gene böyle punk mı lan bu diye. Oradayım. Punk mı var burada diye de sallıyordum. Dönemde.
Gene... Sen de refleks olmuş o punk.
Evet sorusu. Evet ya çok büyük takıntıydı ya. Duman'a albümünü almıştım. Ama o yani tabii ki punk albümü çıkmadı. Ama yani şöyle bir yeri var Duman'ın bende abi. Ben böyle en çok acı çektiğimde Duman dinlerim. Hala da. O yaşta başladı. Güzel. Hala da en çok acı çektiğimde. Yani
arabesk...
Yani
acı çekmen güzel değil tabii de. Aynen.
Yani işte arabesk veya işte bana o kadar acı vermiyor mesela. Yani onun bile eğlenceli bir tarafı var. Ama Duman böyle harbi kalbimi kanatan hep şarkıları yapmışlardır. Ve her zaman beni en çok üzen şarkıları, en çok içimi kanatan şarkıları... Şarkılar Duman şarkılarıdır benim için. Kaan Tangöze'nin şarkı yazarlığı, yani Kaan Tangöze şarkı yazarı olarak
sesi.
Aynen sesi. Ama şarkı yazarı olarak özellikle idollerimden biridir kesinlikle. Ki bundan sonraki kısımda daha da fazla değineceğim. Yani benim müzik anlayışım çok melodi üzerine dayanıyor. Benim müzikle ilgili en çok sevdiğim şey melodi. Ve böyle aşırı melodik melodiler yani. İşte bunu nasıl tarif edebilirim bilmiyorum melodik melodiyi ama. Yani çok fazla
okuyor. Melodi.
Çok fazla duygu yüklü melodiler. Yani beni müzikle ilgili hala en çok heyecanlandıran şey budur. Ve bence Duman şarkılarının melodileri gerçekten gene hani Kurban bunun çok farklı bir boyutunu yapmıştı. Hı-hı. Çok farklı bir tarafından bakarak ele almıştı. Ama Duman da belki çok farklı bir tarafından, başka bir açıdan bakarak gene bu kültürün, hani bu ülkede yaşamış bir insanın içine işleyen şeyler nedir? Ve bunu hani zamanın çağına uygun bir rock müzik yapmak istediğinde bu ikisini nasıl bütünleştirebilir? Hı hı. O zaman çok iyi hatırlıyorum yani. Çok eleştirilmişlerdi ilk çıktıklarında. Çok
anlaşılmamıştı tam. Çok ya evet, ara bir dönemdeydik biz de dinleyici olarak.
Rock şeydi ya, rock böyle batı harmonisinde olmalı. Hı hı. Hani... Rock müzik batıdan gelmiştir ve batıdır. İşte pentatonik olmalıdır. Blues gibi olmalıdır falan yani. Ya öyle bir şey vardı. İşte o ne ya, onlar arabeskçi muhabbetinin çok uzun süre kaldığını hatırlıyorum. Ama şimdi kim gülüyor işte. Ya şu anda Duman bir Türk rock müzik efsanesi. Bence sonuna kadar hak ediyorlar bunu yani. Onların ilk albümünden Halimiz Duman şarkısı.
Damar şarkı bir de.
Aynen. O albümünde en damar şarkısı. Hatta yani Duman'ın diskografisinin en damar şarkısı bile olabilir. Böyle. En damar 2-3 şarkısından birisi en azından olabilir. Oradaki melodiler, o en coştuğu yerde bir gitar melodisi vardır. Ay o melodiyi ilk duyduğum anı asla unutamam yani.
Benim de albümden en sevdiğim şarkı olabilir ya.
Öyle mi?
Süper. Yani hani çok çok etkilemişti beni bu şarkı ilk dinlediğimde de. Arka arkaya da o kaseti vardı Duman'ın. Bir de başa sardığında nerede durduğunu bilmiyorsun. Hani şarkıyı geçti mi geçmedi mi o Halimiz Duman'ın başını saracağım diye bayağı bir efor harcamıştım baktığı zamanda.
Çok çok ağlatıyordu o şarkıyı.
Of evet ya. Sonrasında peki yine böyle bir Türk gruplarının açtığı yolda mı gitti iş, yoksa birazcık daha o punk takıntın
açıkçası çok fazla yola geldi çok mi? Fazla daha Türk grubu yoktu. Bir de Athena vardı.
Bir de Mor ve Ötesi'nin ikinci albümü yeni çıkmıştı o dönem.
Evet ya Mor ve Ötesi'ni ben Dünya'nın Yalan Söylüyor'a kadar kaçırdım. Hı-hı. Açıkçası Mor ve Ötesi bende hiç yoktu. Ama Athena'yı çok severdim.
Evet. Scalonga
aynen,
çıkmıştı.
Aynen evet. Tabii ki benim o dönem punk mu? Punk mu abi? Abi punk mu falan şeyime en çok tabii ki karşılık veren tabii ki Athena'ydı. Hı hı. Ve o albümü çok severim. Hala çok etkilendiğim bir albümdür. Athena, onların da Athena albümü yani. İlk albümleri. Çok gaza geldiğim şarkılar var. Ya hatta onları işte şeyde duymak da çok güzeldi. rahmetli Çağla'nın en son Lanet konserinde. Evet ya.
Kaçırdığıma çok üzüldüğüm gecelerden birisi.
Ya ben de kaçırmadığım için bu kadar şanslı olduğumu hissedeceğimi tahmin etmezdim. Ama işte hayat yani. Buradan da anmış olalım yani tekrar diye.
İşin acısı gelememe sebebim Gökhan'ın filmi üzerine çalışıyor olmamızdı.
Ne diyorsun ya? Aa, onu gördüm. Onun afişini gördüm. O ne? Ben onu bilmiyorum. Evet, evet. O çok güzel bir şey gibi gözüküyor.
Abi çok tatlı bir film ya. Ben izledim. Kısaltılmamış kurgusunu izledim ama çok çok tatlı bir iş. Yapımcısı da Gökhan o filmin.
Aa, evet.
İşte o projeye çalışıyoruz biz de ve dediğim gibi tam o proje için sabahladığımız bir geceydi o konser. Ha, öyle kaçırdık.
Ya. İroni.
Şans işte. Gökhan Adana'da doğmuş olsaydı yine Athena Gökhan olur muydu sorusundan yola çıkan çok tatlı bir film abi. Bakalım yani hani bu salgın durumlarına göre şu anda Ekim diye planlanıyordu vizyon tarihi ama değişebilir yani her an ileri atma durumu söz konusu.
Eyvallah eyvallah abi, kimse bilemiyor ki ne olacağını ya. Ya işte evet, orada işte tarlayı ektim, soğan, korsanlar kralı, bazil falan, onlar tabii delirdiğimiz şarkılardı. Ama onun dışında sonra şey oldu işte, böyle ortamlara girmeye başladık artık. Böyle punk bilen arkadaşlar falan hani işte böyle ben punkçıyım, punkçıyım. Offspring Amerikan tişörtüm vardı. Parçalana kadar giymiştim tabii ki. Onu işte onu giyerek gidiyordum. Dershane vardı o zaman. Dershaneye falan. Oradan böyle punkçı arkadaşlar edinmiştim ama tabii punkçı arkadaşlar da tabii ki hemen şey Offspring mi dinliyorsun? Evet ya, punk çok seviyorum. O punk değil ya. Hemen o gün işte. Hemen.
Ablanın son sıkıntısına başladım ben.
Ablam Allah haklıymış ya.
Kendi içinde bile faşistler arkadaşlar.
Evet evet. Ya evet, o var ya. Evet.
Şaka, şaka bir yana. Evet. Evet, aynen, hor evet. Görme çok modaydı o zaman ya.
Evet evet. Kesinlikle her şey çok sınıflandırılmış, katı olmalıydı evet, falan. Evet. Ve kimse işte true punk, true black metal, true metal.
Evet, evet. Şey dinlememeydi falan. Ben de işte true metalciydim. Sonra Faith No More'la tanıştım. Mike Patton sıçtı ağzıma sağ olsun. İyi ki de sıçmış yani. Hani dünyam şaştı ve müzik ufkumu açmış herifler yani. Aynen.
Ya bazen underground'da çok büyük etkiler yaratmış elementleri alıp daha mainstream bir şeye çeviren gruplara çoğunlukla bu underground müziğin, hı-hı, underground olduğu zamandan beri takipçisi ve destekçisi olan insanlar kızma ve onu ötekileştirme eğilimindeler ama çok önemli şeylere vesile oluyor böyle gruplar. Yani çünkü underground müzik hep underground'da kalıyor ama mainstream'e çıkmış bir müzik
o işin külliyatına götürme bileti oluyor bir yandan.
Evet, böyle geçiş grupları deniyor ya bunlara, böyle kapı, hı-hı, grupları yani işte Slipknot'lar, System of a Down'lar vesaire, Korn'lar, Adeptons'lar falan, hani oradan nereye gitmek istersen gidebilirsin artık yani. Hani mesela Offspring ve Green Day ve Blink 182 bile o dönem punk için öyle gruplardı mesela. Hı-hı. Hani oradan sonra eğer hani işin eğlencesine geldiyse, tabii ki hepimiz işin eğlencesindeyiz de, anladın işte. Yani goy goyuna geldiysen pop dinlemeye devam edebilirdin ama punk kısmı işin senin ilgini çektiyse derinleşmen için herif sana bir kapı sağlıyordu orada yani. Bu bizim adı punk'tır ve bize kadar bunu bir sürü insan yaptı gibi. O yüzden hani o mainstream grupları öyle bir severim yani. Offspring'in falan o yüzden yeri ayrıdır. Neyse, sonra o arkadaşlar
İşte nereye itti seni?
Bir takım gruplar itmeye başladılar ki tabii ki herkesin ağzında Bad Religion vardı. Abi Bad Religion, abi Bad Religion dinleyeceksin. Abi bunlar punk değil ya, Bad Religion falan filan muhabbetleri.
Yani severim ama başıma bir şey gelmeyecekse bana her şarkısı aynıymış gibi geliyor.
Olabilir, kesinlikle katılırım. Kesinlikle katılırım. Yani çok çok spesifik bir zevki hitap ediyor yani. Çok evet, aşırı melodik ama duygusal vokalle söylenmiş punk şarkıları seviyorsan.
Evet, Greg Griffin'in çok tatlı bir,
aynen, ses tonuna bayılırım.
Ses tonu var.
Ya ben sonra o dönem, gene onların da o dönem çıkan, gene 99 herhalde çıkan albümleri New America'ydı.
Hı, ya 99 ya 2000 olması.
Aynen. 2000 değildir. 2000 değildir sanırım. 99 ya 90'larda diye hatırlıyorum. O zaman 99'dur. 2000 ise de şimdi şey olmuyor. Belki de 2000 kaldır. O albümünü bir şekilde nasılsa elde ettim. Çünkü şey vardı. Ha, bu Stüdyo Ümit'le Excalibur dedim ya. Onların bir listeleri olurdu. Böyle 90'larda kötü dövmecilere gidince katalogları olurdu ya. Böyle fotoğraf bir şeylere bakardım dosyanın içinde.
Of, evet.
Aynen. Aynen, Stüdyo Ümit'in öyle şey dosyası vardı. Sana hangi, yani sana hangi albümleri çekebileceklerini yazıyordu.
Gösteriyorlar.
Kasede. Orada da Bad Religion'ın sadece New America vardı. Ben de onu çektirmiştim. Yani şimdi dönüp bakınca anlıyorum ki bayağı da en kötü albümlerinden biri aslında. O da hiç punk albüm de değil bu arada. Ama ya mevzuyu anlamama yetti. Çünkü birkaç şarkı gerçekten o hissi veriyordu. Oha oğlum, bu melodiler ne? Bu kadar melodik bir şey olabilir mi? Öyle bir şey duymak gerçekten aklımı başından almıştı yani. Özellikle işte o albümden bir şarkı vardı yani. New America'da çok güzel bir şarkı. I Love My Computer vardı orada falan. Ama bir şarkı işte A World Without Melody diye bir şarkı var orada. Üçüncü şarkı.
Manidar olmuş melodi üzerinde.
Aynen. Aşırı melodik bir punk şarkısı ve o an şey dedim yani bu. Aynen. Tamam bunu sevdim. Ben bu müziği istiyorum şu an. Ben hayatım sonuna kadar bu müziği dinlemek istiyorum. Pink Floyd'dan falan bahsettim. Offspring hani Kurban'dan, Duman'dan bahsediyorum. Hani Bedirilcim benim ilk abi herkes bilmez grubumdu yani.
Ortamlarda hava attı.
Aynen öyle yani yeraltı dünyasına ilk girişimdi. Yani Bedirilcim ne kadar yeraltı sayılırsa artık ama hani o zaman İzmir'de çok aşırı yeraltı bir şeydi.
Burası için yeraltıydı abi.
Aynen inanılmaz yerin dibiydi yani. Ve o büyülü şeyi hatırlarım. Vay ben şu an kimsenin ulaşamadığı çok büyülü bir müzeye ulaşmış durumdayım ve çok özelim falan gibi bir hisle beraber geliyordu yani. O yüzden ve tabii ki Bedirilcim dolayısıyla bütün o 90'ların aslında skate punk dediğimiz veya punk rock dediğimiz Pennywise'lar, Legwagon'lar, işte ondan sonra No Use For A Name'ler, Melancholy'ler falan akmaya başladı. Artık oradan ben punk çukuruna düştüm zaten. İşte oradan da artık Black Flag'ler, Agnostic Front'lar şeylere kadar. Dead Kennedys'e kadar gidiyor.
Film şeridi gibi geçiyor hayatımda.
Aynen. Ama o zamanlar işte çok melodi yani. Hala da öyleyim gerçi yani. Melodi olmayan hiçbir şeyi sevemiyordum yani. Bana melodi lazım abi falan hani gibi takılıyordum. O dönemde
ne çıkacak bakalım.
Gerçekten çocukluğumdan beri arkadaşım olan bir arkadaşım vardı. Erk de adı. O da benim metalci versiyonumdu işte. Biz sürekli şey ya bu ne abi, bu ne abi falan diye birbirimizi dinlediğimiz müzikler için bok atardık sürekli. İşte aynen. Bu ne abi?
Güzel bir yarıştı o ya.
Ya bu ne abi uzun saçlı şey takılıyorsunuz işte süslü ya çok artist falan işte. O da diyor ki ya bu müzik mi abi ne yapıyorsunuz işte leş takılıyorsunuz falan filan. İşte böyle bir elitizmle şey arasında bir söz. Savaş vardı metalle punk arasında. Ya şimdi bakın ne kadar saçma gözüküyor.
Melodi paydasında buluştun galiba.
Evet o da o zaman İşte In Flames dinlemeye başlamış ve
İsveç rüzgarları.
Aynen. Çok güzel gitar çalıyordu. Daha o yaşta bile hala da çalıyordur herhalde bilmiyorum. In Flames'in Jotun diye bir şarkısı var abi. Only for the Weak'i mi Jotun'u mu yazsam diye çok gittim geldim. Ama Jotun ilk bana o Erkin çaldığı melodiyle, gitarıyla... O zaman da ben de işte punk'a merak salmamla abi elektro gitar, abi grup falan. Hani gruplar tanrı bizim gözümüzde. Bir elektro gitar sahibi olmak, işte Excalibur'a sahip olmak gibi bir şey yani. Çok büyülü şeyler bunlar falan ve onun gitarı vardı. Elektro gitarı vardı ve benim yoktu. Benim klasik gitarım vardı. Ve dolayısıyla o böyle hani...
Hüzünlü yıllar.
Aynen gelip böyle büyü yapıyormuş gibi geliyordu böyle bir şeyler çalıyordu. Abi nasıl, o ses nasıl çıkıyor falan. Abi distortion falan. Distortion ne abi saçmalama falan.
Of ya.
O zamanlar... Jotun'un melodisini çaldı. Şarkıyı duymadım yani. Sadece Jotun'un melodisini gitarla çalmış. Ve dedim ki bu ne? Beni bu müziğe götür. O da işte beni In Flames'e götürdü. Ve yani melodiyle ilgili bütün anlayışımın değişmesine de o şarkı sebep oldu kesinlikle. Hani o zamana kadar hani neyi aradığımı da tam bilmiyorum. Ama In Flames tam olarak neyi aradığımı gösterdi bana. Sen abi çok güzel sert melodiler arıyorsun diye. Ve ondan sonra müzikle ilgili beklentim netleşti benim yani hayatta.
Yani şu ana kadar baktığımda hakikaten ortak payda melodi yani. Hani...
Aynen aynen. Ama hani In Flames'de o kadar artık obvious ki melodi. Hani melodiler birbirinden acayip melodiler falan deyince hani artık ona uyanmaman imkansız oluyor. Ha melodi.
Bariz melodi sağınağı yani.
Hani. Aynen aynen aynen. 2000 Clayman albümleri var. 2000 Clayman öncesindeki hemen hemen bütün albümlerinde melodi ve lead gitar yazarı olan Jasper vardı. Ve bence hala metal tarihinin en önemli melodi yazarlarından bir tanesi. Yani Steve Harris'ten sonra herhalde diye düşünüyorum.
Wow. İddialı açıklamalar.
Evet.
Alamet-i farikası o muydu In Flames'in?
Tabii yani şey fikri... Artık çok influence çok netleşmişti. Aşırı duygusal, çok melodik melodiler, sertlik, hız ve ama işte o zaman death metal'e o kadar kayamamıştım. Şey gibiydim biraz. Ya bu kadar bağırmasalar gene hani daha iyi. Ne hallere düştük.
Bunları da mı duyacaktık?
Benim yani scream vokalle, brutal vokalle, death metalle barışmam tabii daha sonrasında da oluyor ki aslında onun da en çok yol açan grup da aslında şimdi söyleyeceğim grup. oradan hani metal dünyasına artık böyle bir hani uzun zamandır ablamın kasetlerinden sonra uzak kaldığım metal dünyasına tekrar Opeth'le girdim abi.
Yine İsveç.
Aynen.
Opeth ben de çok severim ama.
Ya Opeth. Yani
çok acayip bir grup.
Yani bir de tam Blackwater Park albümünün çıktığı sene tanıştım ben yani Opeth'le. Ve hani Opeth'in zaten de zirvesi bence o albüm. Hala.
Çok iyi albümdür. Evet. Ve... Ama ben sonrakileri de seviyorum yani. Damnation'ı sevmiştim. Ghost Reveries'i sevmiştim. Watershed'i sevmiştim.
Aynen. Yani... Aynen. Ben onların hepsini sevdim. Ya hala da çıkardıkları işleri seviyorum. Opeth Opeth'tir yani. Michael Akerfeld. Yani,
süper bir ses.
Yani. Dahi bence. Onun dehası baki yani. Canını istiyorsa onu yapsın. Hiçbir zaman şey olmadım yani. Opeth de bozdu. Hayır lan işte herif takılıyor yani. Senin o çok sevdiğin Opeth de bu adam yapmıştı. Şimdi bunları yapıyor yani. Evet ben de üzgünüm. Ben de hep Blackwater Park gibi albüm yapsın isterlerdim ama olmaz ki yani. Sonuçta herifte.
Onlar da değişiyorlar ki yani. Hani hep aynı şeyi beklemek.
Tabii.
Bir süre sonra bana haksızlık gibi gelmeye başlıyor
kesinlikle,
yani.
Kesinlikle hani, kesinlikle.
Hatta aynı şeye devam etmek bir süre sonra çok ticari kolaycılığa dönüşüyor galiba.
Ya mümkün değil ki. Onu o kadar özel ve güzel yapan onun zaten o olması yani atıyorum.
Evet, işte, kendi yaşadıkları de. Ve aynen. O dönemi.
Aynen. O, onun Blackwater Park albümü olması onu o kadar güzel yapıyor. Yani 3 tane daha Blackwater Park albümü yapmaya çalışsa öyle olmayacağı kesin yani. Dolayısıyla.
Bleak o albümde miydi?
Evet. Evet. Bleak o albümde.
Çok çok severdim.
Leper Affinity o albümde. Harvest o albümde.
Benim ayağını kaydıran?
Benim ayağımı kaydıran şeydi abi. Gene bu arada Erk. Sonra onlar Fethiye'ye yerleşti. Kısa geçiyordur.
Ve şimdi ayak kaydıran şarkılarda Erkin hayatını dinliyoruz.
Ben yazın onlara giderdi gelirdim. Orada bir takılıyorduk yine işte punkçı metalci savaşları. Onlar da başka metalci arkadaşları falan vardı. Neyse ama işte onlar böyle ufkun açıyor. Wikipedia yok ki abi yani internet yok.
Tabii.
Bu muhabbetler abiler öğretiyordu yani. Abiler söyledi ya onu diyorsun ama sen git bunu dinle punk olsun falan filan. Diye böyle metalci abiler onu alamasa bile sana yol gösteriyordu. Orada takılırken işte onu gene Erk çok çalardı. Dirge for November abi. Blackwater Park albümünden. Yani Opeth'in alameti farikası olan çok duygusal, yumuşak ve böyle içini acıtan partlarla hani beynine şey yapan, tecavüz eden partların bir arada olması çok heyecanlandırmıştı beni. Ki vallahi. Opeth de şey bir gruptu yani sadece melodiyle değil Opeth'te bir şey uyanışı olmuştu. O yani özgürlük ve sınırsızlık işte 10 dakika şarkılar o parttan o parta geçiyor. Bir clean vokal, akustik gitar orada böğürüyorum falan.
Hani her böyle... şey var aynen.
Aynen.
Yani bir Opeth... jazzy part var.
Aynen.
Çok progresife dönüyor. Bir anda akustik dediğin gibi bir... çok garip gelmişti bana ilk dinlediğimde
aynen,
Opeth.
Aynen. O özgürlük hissi de çok güzel hissettirmişti. Abi... Bir kere Küçük Çiftlik Park'ta izlemiştim.
Bu arada ilk gittiğin konseri hatırlıyor musun abi?
Abi ilk gittiğim konseri hatırlıyorum.
Ne çıkacak?
Allah görsün. Aa çok ilginç, çok ilginç. Arkadaşım Erkin ziyarete gittiğimde Fethiye'ye. Yemin ediyorum. Bir yazın. Haluk Levent'in belediye konseri vardı abi.
Aa, abi benim de gittiğim lanet olsun ilk konser Haluk Levent'in.
Ciddi misin? Da,
evet evet. Açık hava ve ücretsiz bir konser.
Aynen
yani.
Aynen aynen öyle. Her iki de.
Bunu bu bölüme kadar söylememek konusunda çok direnmiştim ama piştiği yakalayınca maalesef affedemedim.
Madem konuşuyoruz. Abi aynen. Bu kadar olur. Konserinde ve gene aklıma almıştı tabii ki sonuçta ilk konserimde. Herhalde yani Arbakdal mıdır bilmiyorum ama yani çok uzun süreler Arbakdal olduğu evet. için herhalde odur. O zaman da davulcusu ama böyle çok inanılmaz davul sololar dinlediğimi hatırlıyorum ve böyle.
Bir ara Alende çalıyordu abi hani. Davul evet. konusunda evet sırtı hiç yere gelmedi.
Evet evet Haluk Levent bayağı her zaman sağlamdı yani. Canlı. Aynen.
Güzel bu bu acı anılarımızı
evet, evet.
ortak yaşamış olmak yani farklı.
Işte, Opeth Influence Bedirilci dinleyip Haluk Levent konserine gidebiliyorduk yapacak bir şey.
Biraz bir de Haluk Levent gelir zaten.
evet aynen.
Of ya. Sonra peki Opeth'le birlikte artık melodik metalin dibine vuruş yılları mı yoksa bir anda böyle çat diye başka bir şey giriyor ve...
Tabii vuruşlar yaşandı tabii. Ama işte o sırada ergenlik girdi abi. Ergenlikle beraber... Ya bende biraz işler değişti. Yani ortamım çok değişti. Aşk girdi. Bunlar böyle çoluk çocuk işi gibi gelmeye başladı anladın mı? Ya punk ne abi çoluk çocuk işi falan olmaya başladı anladın mı? Arabesk dinlemeye çok başladım ki hala... Başladım ve kaldı yani sonra. Arabesk müziği o dönemde girdi hayatımız. Ergenlikle beraber işte aşk acısı. İçiyoruz abi sevmiyor kız beni falan hani. Muhabbetleri girdi. Yani bir de biraz da öyle bir okulda okudum hani. Ya yani nasıl diyeyim. Mahalle yani, mahalle
takım
lisesi.
Takım içiliyordu oğlum okulda öyle.
Lise. Ya abi nerede ya?
Akşam hocayla oturur falan.
Abi ben gittiğim lisede neler yapılmıyordu ya. Neler yapılmıyordu ki yani. Düz lise. Düz lise okuyan bilir abi. Yani düz...
Ben bilirim o zaman.
Aynen. Düz lise diye bir şey vardı. Abi düz lisenin ortamı bambaşkaydı. Ya düz lisede ben inflation yerim, bedelini yerim diyor. Hayatta kalamazsın düz lisede yani. Dolayısıyla arabesk ve pop dinlemeye başladım.
Ben direnmiştim ya.
Ya bakma, benim de punk grubum vardı. İşte kurmuştuk, çalıyorduk falan filan ama hani sonuçta ortamlarda yoğunlukla arabesk dinliyordum. Ama işte o zaman da şey bir açılım oldu bende. Her şeyi dinlemeye başladım bu sefer yani. Hı hı. Ondan sonra bu her şeyi dinlemeye başladım abi, ben ne var ne yok derken işte bu sefer böyle abi İşler sert de olabilir, melodik de olabilir ama hani illa o kadar da garip garip olması da gerek yok diyen bir grup. Böyle o dönem dinlediğim her şeyin özeti gibi ortaya çıkınca bu sefer de ayağımı kaydıran grup ve şarkı o oldu. Muse Hysteria abi.
Muse galiba herkesin hayatını kaydıran bir grup olmuş abi. Yani hani kaç bölümdür hep bir şarkısı, başka bir albümden bir şarkısı birinin hayatına bir şekilde giriyor. Benim de öyle. Evet. Çok artık bunun muhabbetini döndürdüm ama her albümünden bir şarkı çok farkında olmadan ayağını kaydırabilecek gibi bir şarkı. Aynen, yani aynen. Hysteria da öyle. Absolution zaten çok hani enteresan albüm. Yani Stockholm Syndrome oradan yine müthiş şarkı falan.
Sadece rock müzik tarihi değil, bence dünya müzik tarihine adını gerçekten altın harflerle yazdırmış bir grup yani. Birçok şeyi birleştirip yani yine Muse'la beraber işte tekrar böyle çok beni heyecanlandıran şeyler olmaya başladı. Birçok birbiriyle normalde alakasız gözükecek veya çok uyuşmayacağını düşündüğün şeyi böyle hiç tahmin etmediğim bir şekilde önüne birleştirip sunabilen isimler veya işler beni çok heyecanlandırmaya başladı o dönemde. Bir takım sınırların dışında düşünmeye çalışan işte bu pop mu rock mu metal mi ne bileyim işte bir şey bu falan. Hani,
müzik.
Aynen müzik, biz de bunu böyle yapıyoruz anlayışı o dönem beni çok etkilemeye başlamıştı ki gene işte dediğim gibi hani iz bırakan şeylerden biri hala bugün hayatımda var olan bir anlayış. O dönem onun temelini atan gruplardan biri Muse benim için.
Dönem olarak?
Artık 2000'de ben üniversiteye falan geçtim artık. Aynen ben 2004'te girdim üniversiteye zaten. Bir tane o zaman işte Korsan CD dönemleri falan çıkmıştı işte. Hı-hı. Orada ne kadar işte bütün benim zaten bütün punk kültürüm o Korsan CD'cilere borçluyum. Yani abi yani bir şekilde dinleyecek olan varsa teşekkür etmek istiyorum buradan. Yani mümkün değildi o CD'leri bulmak burada herhangi bir şekilde elde etmek artık.
Tabii canım.
O Korsan CD'ciler zamanında bir yüzümüzü güldürmüştü. Neyse oradan da böyle çok artık MP3 dönemi ilk çıkınca da binlerce şarkılık CD'ler satılmaya başlanmıştı.
Evet. Ne varsa vardı içinde.
Aynen her şey vardı. Ayrı, yok yok. Yani mesela o kağıdı falan kaybeder. Kağıdın olması önemli. Sırası yazmadığı için.
Hani, aynen öyle. Hiçbir anlam ifade etmiyor.
Aynen. Hani hangi şarkı hangi grup hiçbir şey bilmiyorsun. Bir data yok yazmıyor. Böyle bir şey müzik dinliyorsun. Çok uzun süre Muse'un kim olduğunu bulamadığımı hatırlıyorum yani.
Hadi canım.
Hysteria'yı dinleyip. gene televizyon kanallarını geçerken Killers'ın şarkısı bir şarkısı var sanırım Somebody Told Me mi? Ya da başka bir şarkı mı? Mr. Brightside sanırım. O şarkıyı arıyordum çok. O falan zannetmiştim. Aa bu Killers galiba falan filan. Hani neyse çok uzun bir süre sonra onun Muse olduğunu fark ettikten sonra oradan da gene Muse külliyatına dalıp why Muse neymiş diye. Sonra işte Muscle Museum'ları tekrar keşfedip gene tabii ki melodi Muse'un yani Muse'da gene çok çok duygusal ve çok akılcı çok güzel melodiler yazan bir grup olduğu için çok sevdim.
Ama her şeyiyle yani hani vokalde de o melodi söz konusu. Basında da işte davul aynen. için bile hatta o melodi söz konusu yani. Aynen. Hani
ve falan tabii Muse benim hayatıma gene drive'lı bası sokan bu ses ne? Biz basçıysak bu kim? Sinirlenmemi söyle falan. Sonra hani onun çok büyük bir değeri, sonsuz bir değeri olduğunu da tekrar işte hala anlıyorum yani. Hala mükemmel drive tonunu, mükemmel drive'lı bas tonunu yaratmak için hala sürekli her sene bir sürü pedal alıyorum. Falan onun da bitmek bilmem bir derya olduğunu yani drive'lı bass takıntım da Muse'la tabii ki başladı.
Senin storylerin arasında bir pedal sekmesi var galiba değil mi?
Aynen aynen ya. Pedal çok seviyorum ya. Özellikle butik pedalları falan. Artwork'lerine falan da hastayım. Böyle bazen sadece artwork'ine çok aldırıp aldığım pedallar falan oluyor. Böyle kullanmak için yer arıyorum. Girmiyor falan.
Bu kıyafetimle bu uyar falan gibi mi?
Yok yok hayır ya. Zaten onu kimse görmüyor. Senden başka kimse görmüyor ki. Pedal da böyle çok yalnız bir dünya yani. Bir tek sen görüyorsun. Ama işte onu görmek o kadar gaza getiriyor ki insanı. Neden başka bir şey ya.
Şarkının müze olduğunu ne zaman öğrendin abi?
Abi nasıl öğrendim ya bilmiyorum. Galiba o şeyde hesaplayarak falan o kağıdı aldım yanıma. Bak bu buysa, bu buysa o zaman 48 şuna denk geliyor falan gibi buldum falan hatırlıyorum galiba. Çok fenaydı.
Üniversite sınavına o kadar hazırlanmamışsındır herhalde.
Ya belli ki hazırlanmamışım. Çünkü istediğim bölümü olmadı yani. Sonra Muse'a bu kadar takıntılı olunca abi işte gene yani müzisyen arkadaşlar falan çevremize o zaman grup falan kurmaya başladık artık çalıyoruz bilmem ne. Tabi şey diyenler oldu abi senin Muse dediğin aslında baktığında işte update olmuş Queen'dir. Allah Allah ne münasebet lan neymiş Queen? Yani tabii ki Queen'i biliyorum işte ablam da çok dinlerdi. Bohemian Rhapsody vesaire çok beylik şeyleri tabii ki biliyorum işte We Are The Champions Hey falan ama İşte o yaşlarda gene bir ya kim bu amcalar ya falan tavrı oluyor. Ya bana şimdi dinletiyorsun mu amcaları ya Queen neymiş abi Muse falan. Queen'in benim ayağımı kaydıran şarkısı o yüzden Death on Two Legs'tir mesela.
Ama enteresan.
Aynen. Çünkü hani bir müzisyen arkadaşım artık ısrarla dedi ki bak bu işte Night at the Opera'dır. Budur yani. Hani bunu dinlemen lazım abi. Hani önce bunu dinlemen lazım. Ki müzisyen ne yapmasını anlayabilirsin.
Bahsettiğimiz şarkı 1975 yılından bir şarkı. Değil mi? Evet. Lazım.
Death on Two Legs çok daha şey bir şarkı. Hani Bohemian Rhapsody tamam. Çok büyük bir epik falan zaten onu biliyoruz falan ama yani Death on Two Legs çok daha nasıl diyeyim tabiri caizse tight bir rock şarkısı aslında ve işte ama o çok güzel bir piyanolu bir girişi var ve işte çok aslında mainstream bir rock şarkısının içine opera ve klasik müzik yedirilmiş gibi bir şarkı ve yani bunu çok da işte gotik veya çok da işte yapmacık olmadan yapmayı başarmış bir şarkı olduğu için hani o bir ve bir başında bir arpej piyano arpeji vardır ve o piyano arpeji böyle Muse'un aşağı yukarı ilk 3-4 albümde sürekli kullandığı bir arpej yani ve şey duyunca ha hani yani Muse'un onu nereden aldığını fark ettiğim şarkı Death on Two Legs. Oha demek Muse buradan geliyor. Şeyi yandıktan sonra birden bir başka bir şalter attı ve saygım çok katlandı Queen'e. Ve tabii ki ondan sonra baştan sona
külliyatına girdim.
Aynen Night at the Opera ile beraber tekrar külliyatına girdim. Queen'i keşfetmek şey gibi oldu. Okey hani şey rock müzik dünyasına nereye gelebiliyor? İşte buraya işte. Buraya gelinebiliyordu. Gelindi ve bitti artık. Hani gibi bir şey.
Zaman yolculuğu gibi yani. Müzik buradan başlayıp nereye gelebilmiş? Yıllar içerisinde neler olmuş
evet,
falan
evet.
Gibi.
Bir de o hiçbir zaman müzik o kadar majestik bir şey olacak mı bir daha bilmiyorum mesela. Anladın mı? Yani orada müziğe duyulan çok çok büyük bir saygı var abi.
Evet.
Çok garip bir grup. O albümde çok garip bir albüm. Dead on Two Legs'te. Çok
garip. Her türlü şey. Saygı duruşunu hak eden işler ve gruplar.
Evet, evet. Bir de sonra şey öğrendim. Death on Two Legs'te kendilerine kazık atan menajerlerini yazmışlar. Yani sözlerine en azından.
Hadi ya bak bilmiyorum onu.
Evet, onu da sonra çok koymuşlar. Benim hayatta en etkilendiğim şarkılardan biri. Adamın menajerine yazdığı şarkımı yani. Zamanın Bitch Better Have My Money'si ya.
Çok iyi. Senin var mı abi menajerine yazdığın şarkı?
Ama yani var. Var da hangisi olduğunu söylemeyeceğim yani.
Tamam okey. kapatınca bana söylersin. Peki Queen'den sonra böyle birazcık daha rock klasikleri odaklı bir keşif mi başlıyor yoksa?
Abi ondan sonrası çok karışıktı ve ondan sonrasında açıkçası biraz yani.
Bu arada şaka maka 10. şarkımıza geldik.
Evet evet geldik. Bayağı da konuştuk burada abi. Çok konuştum yani ama. Ya. Sen kaçındın yani konuşturdun beni.
Hiç sıkıntı yok.
Abi oradan sonra çok uzun bir süre atlayacağım yani. Çünkü bu listenin şu an geldiği nokta benim işte böyle 20'lerim belki 19-20 yaşlarım gibi oluyor. Ama yani bayağı artık 30'larımı atlayacağım böyle. O arada tabii ki çok fazla
çok
şey oldu.
Çok keskin bir geçiş.
Ya biraz keskin bir geçiş çünkü aslında bakarsan şöyle bir durum oldu. Tam bu bahsettiğim dönemlerden sonra bu işte 19-20 diyorum ya. 21 yaşında benim ilk albüm çıktı zaten modelle. Dolayısıyla benim hayattaki müziğin yeri birden çok böyle sel aldı yani anladın mı hayattaki müziği? Böyle bir şey, yani hayatım oldu çünkü müzik ve başka bir şeye dönüştü ve düşünmem gereken çok fazla başka şey çıktı müzik. Amiyane tabirle artık işin olmaya başlıyor. Para kazandığın şey olmaya başlayınca birden her şey çok değişti abi. Benim için yani müzik açısından. Son zamanlar şeyi bile kaçırdığım bir döneme geldim. Müzik neydi lan? Niye başladık bu işi? Ben niye müzik yaptım? Hatırlamıyorum. Hani ne yapıyoruz biz müzik olarak? Hani veya işte hani müzik nedir? Ben ne yapmak istiyorum müzikle ilgili? Ben müziği niye bu kadar seviyordum? Hatırlamıyorum falan hani. Gibi bir döneme girdim bile hatırlıyorum. O dönemden beni böyle yakamdan tutup çekip çıkaran grup olduğu için en çok ayağımı kaydıran gruplardan biri olduğundan dolayı 30'lu yaşlarımda hayatıma girmiş olmasına rağmen 30 var mıydım? Yani 29 diyelim 28-29 o dönemler çok önemli olduğundan en sona onu eklemek istedim. Converge abi. Yani dolayısıyla şu an benim hayatımdaki en önemli grup artık Converge mesela. Ve ben bunu çok geç keşfettim gerçekten. Çünkü işte yani daha çok hani metal ve punk'a bu kadar takıntılı olduğum dönemde açıkçası ulaşabildiğim, adını bile duyduğum bir grup değildi maalesef Converge. Ben çok sonra, hatta Los Angeles'a gittikten sonra öğrendim Converge'ü yani.
Aa, o kadar.
Aynen. Ben... Aynen bayağı geç öğrendim.
Vardı. Neydi? Jane Doe mu?
Jane Doe aynen.
O albümlerini severdim. Ya ben çok büyük bir dinleyicisi değildim. Hani hiçbir zaman benim için çok özel ve önemli bir yere oturmadı ama enteresan gruptu. Bir de o... Tam türünü ne demek doğru olur bilmiyorum. Metalcore mu? Hardcore?
Ya işte metal, işte evet yani o Converge ile ilgili bu kafa karışıklığı hala her zaman var yani. Aslında metalcore'un ilk öncüleri, öncü gruplarından bir tanesi ama bugünkü metalcore, bugünkü anlamıyla metalcore'a bakınca tabii ki bugün metalcore tabii. Dediğimizde aklımıza gelen gruplardan çok ayrı düşüyor. Ekstrem metal'e çok daha yakın bir grup aslında ama yani Earth Crisis, Converge, işte hatta Agnostic Front, Chromex. Bunlar metalcore dediğimiz şeyi 90'ların başında, ortalarında başladı. İlk gruplar aslında tabii ki.
Ben Dillinger Escape Plan'cıydım.
Of ah. Yani o da.
Onların Mike Patton'la efsanevi bir EP'si var demiş miydin?
Yok hayır bilmiyorum.
4 şarkılık dur. Programdan sonra sana atayım. Tamam. Kafayı yersin.
Tamam. Çok isterim. Bana işte şeyi hatırlatan grup oldu Converge. Çünkü neden müzik yani? Neden müzik sorusuna cevabımı hatırlatan gruptu.
Bu işe niye başladığını hatırlatmış gibi düşünebiliriz
evet,
herhalde.
Evet aynen. Tam ihtiyacım olduğu noktada hem böyle yani nasıl diyeyim. Benim Converge keşfettiğim dönemde artık ben yeraltı müziğiyle, underground müziğiyle, ekstrem metalle vesaireyle bağım çok kopmuştu. Dolayısıyla ruhlu bir müziğe çok açlığım vardı. Yani bu yani bir şeyin eksikliğini hissediyordum. Müzik beni tatmin etmiyordu artık ve niye müziğin beni tatmin etmediğini de bulamıyordum. Ama çünkü beslendiğim yerlerin alanını genişletmem gerektiğini sonradan fark ettim. Ve Converge bana şey yani tam olarak müzikle ilgili o yaşımda ve şu anda hala da bu yaşımda çiğ, gerçek, sert, hızlı, punk, vahşi ama hala melodik. Yani mesela ben de Converge'ü Jane Doe ile keşfetsem o kadar Converge hayranı olur muydum bilmiyorum. O yüzden ben onları son albümleriyle keşfettim. Yani çünkü en azından melodik açısından ve songwriting açısından benim çok daha kendimi mutlu ve iyi hissettiğim bir noktadaydı o son albümleri. İşte Dusk in Us albümleri, son albümleri ve onun ilk o albümün ilk single'ı ve ilk parçası A Single Tear şarkısı. İşte dedim ki bu. Yani bunu yapmak istiyorum ben şimdi. Şu an benim müzikle ilgili heyecanlandığım şey bu. Ve ben bunu takip edeceğim dedim ve düştüm oraya. Çünkü müziğin geldiği, dijital olarak geldiği çok mükemmel, yani tırnak içinde mükemmeliyetçi bir nokta var. Ama bu mükemmeliyet aslında bir tık bir ruhu öldürüyor içerideki. İşte hatadan kaynaklanan, işte çiğ seslerden kaynaklanan. İşte şu anda işte X'dan diye de bir grubum var. Death Metal Punk grubu. Ve X-Nan'ı yapmak istediğime Converge dinledikten sonra karar verdim. Yani ben artık dedim böyle müzik yapmak istiyorum şu an. Ve bütün işte aslında bu bahsettiğimiz bu 10 şarkı, bütün bu ayağımı kaydıran şarkılar listesi. Lan neler dinliyorduk, ben nelere heyecanlıyordum. Death Metal dinliyorduk oğlum, Death Metal vardı, Punk vardı falan diye. Dönüp tekrar üstüme böyle şeyin altında duş aldım, Spotify'ın altında duş aldım.
Konu nereye gidiyor abi tam olarak?
Sonra yengen geldi.
Okey.
Neyse abi işte yani son, bu listenin son şarkısı da o yüzden Converge A Single Tear.
Güzel, şarkıyı hiç dinlememiştim. Kulak kabartacağım çünkü bu kadar hani etkisi olması enteresan geldi. Çünkü Converge hiç ayak kaydıran şarkılarda adını duymayı beklediğim bir grup değildi.
Evet. Sonra çok giderek daha klasik songwriting yaklaşımlarına doğru yol açıp bir de daha melodik bir tavra falan girmeye başladılar ve bence yani ben Jane Doe'da çok yani geri dönüp tabii tekrar her şeyi keşfettikten sonra Jane Doe'da tabii ki aklımı aldı ama hala benim en sevdiğim albüm Dusky'n Astor muhtemelen yani çünkü orada yakaladıkları çok olgun böyle bir duruş var artık. Hani Jane Doe biraz dağıtacağız burayı hepiniz öldüreceğiz falan yani. Yani o da tabii çok zaman zaman çok iyi geliyor.
Şaka maka bitti. Abi, 10 şarkı. Bitti. Ama abi. Senin yedek kulübesi var dur.
Tamam abi ya ben senin
programı... Kısa kısa bir yedek kulübele bakalım. Ne?
Kitledim seni ben ya.
bu bölümü 2 saat yapıyoruz.
Oley be.
Yedek kulübende neler var?
Abi bir tane de arabesk şarkısı yazmadan geçmek istemedim ama işte yer kalmadığı için. Çünkü arabesk gerçekten çok seviyorum. Türk sanat müziği çok seviyorum. Yani ruhumda çok farklı bir ayrı bir yeri var. Gene beni melodilerden vuran hani arabeskte de Türk sanat müziğinde de ki o melodiklik ve işte yoğun duygu, aşırı hisler beni çok tatmin ediyor. Ama bunun zirvesinde benim için Müslüm Gürses itirazım var.
Hangi var. Versiyonu? Eski mi yoksa bu düzenlemesi vardı Sandık albümünde galiba.
Ya beni nasıl diyeyim? Tabii ki Müslüm Gürses ve itirazım vardı. Tabii ki her zaman hayatımda olan bir şarkı duyuyorduk, dinliyorduk yani bir şekilde. Ama çarpılmam gene çok geç oldu. İtirazım var filmiyle oldu aslında. Ha. İzledin mi bilmiyorum.
Evet ha. İzledim.
Orada abi müthiş bir yaylı düzenlemesi var. O melodinin. O itirazım var ana giriş melodisi vardır ya. Yani hı-hı. O zaten bence müthiş bir melodi. Ve onu o kadar güzel, çok barok bir tarzda düzenlemişler ki... Onu duyunca Allah'ım ben bu şarkıyı niye dinlemiyorum daha fazla dedim. Ama orada da full bir versiyonu yok maalesef. Sadece yaylı düzenlemesini bulabiliyorsun falan. Hı hı. O yüzden gene sandık versiyonu tabii çok şey yapıyor. Ama ikisi arasında gidip geliyorum. Orijinal versiyonunda sandık versiyonunda ayrı ayrı. Çünkü bazen böyle iyice lan double mobile arabeske gireceğiz dediğim zaman evet. Böyle eski versiyonu dinlemeyi seviyorum.
Topratına göre diyebilir miyiz ya?
Aynen öyle. Aynen öyle. Yani yolda dinliyorsan metroda falan işte kulaklık o zaman tabii sandık versiyonu oluyor ama rakamasız dinliyorsan tabii ki orijinal versiyonu açıyorsun gibi yani.
İyi okey tamam.
Abi atladığım şarkılar. Son 3 tane. Green Day Basket Case.
Aa çok tatlı.
Gene melodisiyle Allah'ım bu melodiyi kim yazdı diye aklıma alan bir şarkıydı. Gene tabii bu Bad Religion'la diğer işte underground punk tuzağına düşmeden önceki zamanlar. Abi maalesef çok koyu bir nu metalciydim. Sanki hiç ona bulaşmamış gibi ayak yapmayacağım. Dibine kadar yaşadım nu metali. Ve Linkin Park, çok büyük Linkin Park fanıydım. Ve One Step Closer bence hala çok önemli bir parça rock müzik tarihinde.
Güzel. Ben
Linkin yani... Park'ın bütün diskografisine kefil olamam. Ama
mümkün değil ya.
Mümkün değil. Ama ilk albüm ve One Step Closer'a
kesin. Olma başım belaya girer.
Girme oraya.
Yani abi.
Tamam. Ama abi, One Step Closer'a kötü şarkıydı yani. Sorunları vardır.
Yok. Çok güzel şarkı ama... Az önce hani sürekli geyikle karışık faşistlik muhabbetini döndürdük ya. Yani o ben mesela işte Korn, Deftones böyle işin hatta biraz daha nerd takılıp İngiliz New Metal piyasasından falan deyip böyle. Hani Linkin Park'ı hor görüyorduk biz de böyle.
Tabii görülüyordu abi.
Evet evet yani MTV grubu bu ya falan diye takılıyorduk yani.
Ya valla ona da hak yani ben iki tarafa da hak veriyorum. O apayrı bir programın konusu yani. Ama One Step Closer beni o zaman çok etkilemişti yani. Bir de eğer bu da beni yeterince düşürmediyse. Son noktayı koyurken. Son kurşunu sıkıyorum kafama.
Of dur ne geliyor?
My Chemical Romance Ghost of You. Bir abi. İçimde her zaman hiçbir zaman ölmeyen bir emoji var. Her zaman olacak. Ve My Chemical Romance benim için önemli bir grup hakikaten. Çok utanıyorum ama hala da öyle yani. Yani çünkü yani çok karanlık ve çok eğlenceli şeyleri bir araya getirebilince bir grup. Ben seviniyorum ve çok ilgimi çekiyor. My Chemical Romance'ın iki tane çok güzel albüm var bence.
Ya, havalı git abi kapanışta.
Evet. İşte bunlar yedek. İlk ona bunları almadım. Bana utandığım için bunları dedim ama sonunda içime elham edin. Bunlar da var ya. Geri kalan hiçbir şarkısını açıp dinliyor muyum? Ya yani çok nadir ama Ghost of You bence gerçekten çok iyi bir şarkı. Onu hala açıp dinlerim. Onu da belirtmek istedim.
Kurbanda koyabileceğim bir muadil var mı yoksa listeden o düşünce bu üçüyle mi
şey yapalım oraya? Ya itirazım var koy abi ya.
Okey, tamam. Aynen. Ayak kaydıran kısmını bitirdik abi. Sonunda tamam. Çok kısa kısa şarkı hafıza diye bir cevap bölümümüz var. Ben hani bir dönemle ilgili en çok ya da mutlaka dinlediğin şarkıyı soracağım. İlki geliyor. Bas gitar çalmaya başladığın yıllarda en çok ya da mutlaka dinlediğin şarkı.
Dur, çok karışık. Ya ilk tabını indirdiğim şarkılar Red Hot Chili Peppers, Other Side ve Offspring, Pretty Fly'dı. Dolayısıyla bu ikisini çok dinliyordum tabii. Ya şey diyebiliriz ya.
Other Side. Üniversite sınavına hazırlanırken.
Üniversite sınavı neydi ki? Wow, lise 3 oluyor. Ya o zamanlar şeylere düşmüştük ya. Türkçe rock falan çok. Çilekeş falan çok dinliyordum. Çilekeş Siyah.
İstanbul'a ilk taşındığın, İzmir'den İstanbul'a ilk taşındığın günlerde en çok ya da mutlaka dinlediğin şarkı.
Abi Dream Theater ya. O benim hayatımın Dream Theater dönemi ve yani Dream Theater'dan da As I Am diyebiliriz herhalde.
Canın sıkarsa pas diyebilirsin bu soruya.
Tabii.
Köprünün altından sular geçti ama velakin ahbabı tenasül ile görüşme öncesi ya da sonrası en çok ya da mutlaka dinlediğin şarkı.
Ya ısınma için Coldplay her zaman şeydir yani. Garantidir yani. Coldplay açarsan Coldplay akar yani. Ortamı yapar her türlü. Hani sonrası değişir. Hani işin ritmine göre ama Coldplay diyebiliriz. Isınma şarkısı olarak. Ne onun krallı şarkıları. Viva La Vida'da. Viva La Vida mıydı hatta? Viva La Vida.
Galiba. Belki yeni bu yola girmiş arkadaşlara.
Kings of Leon, Coldplay. Bunlar gider arkadaşlar. Bunları hemen açın. Bunlar sabah kadar gider. XX.
Sabah kadar derken literally. Ya
yani sen dursun arkada çalsın. Basın.
Okay, tamam abi. Çok da bu sorunun suyunu çıkarmayacağım. Los Angeles'a yerleştiğin ilk günlerde.
İlk.
Evet.
İlk günlerde valla ilginç. Ama şey A Day to Remember diye bir grubu çok severdim o zamanlar. Onun şarkılarını çok dinlerdim ama ya ona şey desem daha iyi ya şey Goldfinger Superman.
Peki Los Angeles'tan İstanbul'a döndüğünde?
Wow. Ya Los Angeles'tan İstanbul'a döndüğümde artık
Müslüm Gürses.
Ya yok ya. Yani ya, dur. Dur en çok dinlediğimi bulayım o zaman. Nails. Aşırı sert bir grindcore crust punk grubu. Onun Tyrant diye bir şarkısı var, onu söyleyeyim.
Birisini kaybettiğinde ama bunu ölüm olarak düşünebiliriz. En çok ya da mutlaka dinlediğin şarkı.
Bu zor soru. Oldu tabii, kayıplarım oldu. Abi o biraz ilginç bir his. Yani açıkçası hiçbir kaybımı spesifik bir şarkıyla hatırlamadım ama o biraz daha değişik bir durum oluyor. Yani atıyorum o kişiyle paylaştığın özel bir şarkı. Onu spesifik olarak hatırladım. Yani çünkü artık hani böyle ölmüş birinin arkasından dinlenecek şarkı olmaktan daha özel bir duruma giriyor ya birini kaybettiğinde. O insana özel bir şey dinlemek istiyorsun veya o insanla aranda özel bir şey dinlemek istiyorsun. Annemi kaybettim işte yakın zamanda 2 sene önce. Mesela o Sezen Aksu'yu hayatıma annem sokmuştu mesela ki gene bu listede hani bir şekilde bir yer bulup sokamadım ama Sezen Aksu benim hayatımda çok çok çok önemli bir yere sahip yani. Özellikle hani müzisyenlik kısmında veya şarkı yazma kısmında bir numaralı idolüm olabilir belki. Onun Gülümse şarkısı diyebilirim mesela. Ama yani bunu çok güzel tanımlardı yani. O ölüm hissini bence çok güzel anlatabilir Gülümse.
Terk etme ya da terk edilme çoktan seçmeli gibi düşünebilirsin. Marşın var mıydı gençlik yıllarında?
Ya halimiz duman işte ya. Yani dumandan herhangi bir şey. Yanı başından olur dumandan. Duman yani. Ayrılık müziğim dumandır yani.
Ve son soru. Dün en çok dinlediğin şarkı.
Dün dinledim ya. Hadi dün Code Orange dinledim. Code Orange. Down yani Rabbit Hole. Neydi ya? Down in the Rabbit Hole mu? Swallowing the Rabbit Hole. Swallowing the Rabbit Hole. Evet tamam. Aa, şakayı da yeni aldım. Neyse. Kelime şakası varmış.
Vesile oldu bu da.
Artık dünyaya başka bir pencereden bakıyorum.
Abi çok teşekkürler ya valla.
Abi ben teşekkür ederim ya, kafanı arattım.
Ben daha düşünmedim. İki çenesi düşük bir araya gelmiş olduk.
Aynen abi.
Ama şahane oldu yani. Aynen. Hani çok çok keyif aldım.
Eyvallah. Çok, ben de çok keyif aldım ki bu kadar konuştum yani. Bir buçuk saat konuşuyorum. ama şey yani sen ilk yazdığında şey yaptım. Okey abi yani hani sen kaşındın oldum. Ben bunu konuşurum abi. Yani çünkü en sevdiğim konuları, konuşmayı en çok sevdiğim şeyler müzik. Müzisyenlere müzik çok nadir soruluyor abi. İlginç geliyor kulağa ama müzisyenler genelde müzikle ilgili bir şey sormuyorlar. O yüzden yani insanın müzikle ilgili konuşması çok oluyor. Hatta sırf bunun için podcast yapmıştık yani. Rahmetli Çağlan'la Bağır'la evet. Yani sırf müzikten konuşmak istediğim için.
Devam etme gibi bir düşünce var mı yoksa anısına saygıyla öyle
ya duracak mı? Benim hiç yok. Ya örneğin Headbang'i çıkarmaya devam edecekler diye biliyorum yani. Çok yani kesin bir şey bilmiyorum ama. Bence bu çok güzel bir karar. Ama metal muhabbeti hani bizim bir araya gelip yaptığımız bir şeydi ve hani açıkçası ya ne bileyim şu an benim içimden çok gelmiyor ama bir an gaza gelinirse bilmiyorum öyle bir şey yapılır mı ama şu an benim aklımda öyle bir şey yok. Ve hani ama onu öyle yapmış olmamızdan işte kaç bir 13 bölüm falan galiba yaptık metal muhabbetini. Ya bir de çok özel bir anı olarak duruyor orada. O da hoşuma gidiyor o şekilde durması. O yüzden zannetmiyorum.
Çok kıymetli bir hatıra ya.
Çok çok. Ben kendimi çok, çok şanslı iyi. Hissediyorum. Çok şanslı hissediyorum aynen.
Çok teşekkürler katıldığın için.
Ben teşekkür ederim abi dedim. Özür dilerim katıldığım için.
Hanımlar, beyler, ayak kaydıran şarkıların bu haftaki konuğu Can Temiz'di. Bölümde bahsi geçen şarkıları Spotify'da Medrener hesabında liste olarak bulabilirsiniz. Ayrıca Instagram'da ayak kaydıran şarkılar ve Medrener hesaplarında bizi takip edebilir, soru ve yorumlarınızı iletebilirsiniz. Bizden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere. Sağ olasın katıldığın için.
Ben teşekkür ederim abi, eyvallah.